11. bölüm, sayfa 212. Batını devrim. Gün adam akıllı ağarmıştı. Bir başka dünya nöbetinin sonlarına gelmek üzereydik. Karşımdaki koltuğa oturmuş, "Hikmet bilginin yararsız olduğunu anlamaktır, bilginin yararsız olduğunu anlamamak hastalıktır," diyen Alexi'yi dinlerken nedenli yalnız bir adam olduğunu hissediverdim birden. Nedenli sıra dışı ve yalnız? Soloviev'in, Stolypin'in, Merejkovski'nin doğal varisi olmasına karşın cehaleti teşvik et ki açık gözler hadım olsunlar diyebilen, Novigoski'ye rağmen düşünmekten vazgeç ki sorunlar çözülsün noktasına gelmiş bir aydın. Hüzünlü güzel yüzünü seyrederken Bonch Bruyevich'ten Andrei Bely'e Bolşevik devriminin manevi iklimini hazırlayan halkın hamileri, entelijansiyaya böyle derlermiş, gözlerimin önden geçiyorlardı. Hemen hepsi batıni tarikatlara mensup olan hamiler. Doğubor tarikatının önde gelen müridi Bonch Bruyevich, Lenin'in en yakın arkadaşlarından. İsa ismi sonsuz iyiliğin, mutluluğun, özgürlüğün simgesi olarak sosyalizmle bütünleşsin diye çırpınan adam. Rus halkını devrimin kozmik güçlerin bir araya gelmelerinin sonucu olduğuna ikna etmek için uğraşmış. Agnostik ressam Nikolay Roerich, dipnot Nikolay Roerich 1891-1955, Lenin ve onun komünizmi kozmik bir fenomendir. Kozmik malzemeyi bir araya getiren, perdahlayan, dünya düzenine yerleştiren Lenin'dir. Bu ona dünyanın her köşesine ulaşabileceği yolları açtı. Halk sadece onun yaptıklarından değil, hayallerinden de oluşan bir efsane düzenledi. Ulusların komünizmin manyetik gücünü anladıklarına hepimiz şahit olduk. Arkadaşlar, en kötü danışman olumsuzluktur. Her inkarın ardında cehalet gizlenir diyor. Bir diğer düşünür İsa'yı Lejnev 1873-1924, Marksizm Leninizmi kucaklarken Stalin'i halkın ruhunun cismanileşmesi olarak alkışlıyor. Devrimden önce olağanüstü güçler ve büyü ile uğraşan ünlü batıniye şairi Valeri Bryosov 1880-1921, Rusya'nın kaderinin dünyada değil gökyüzünde ayarlandığını, 1917 devriminin bu gizemli planın bir parçası olduğunu söylemesi var. Ve hepsinden öte Rusya'nın en büyük simgeci şairi, bir diğer tarikatçı Alexander Brok'un 1880-1934 o çok meşhur Devan Dats adı var. Delikanlıların hepsi savaşa gittiler. Kızıl muhafızlarda görev almak için. Kızıl muhafızlarda görev almak ve akıtmak için delikanlarını dava uğruna. Nasıl da eğlencelidir hayat. Lanet olası bir cehennem. Üste yamalı bir kaput ve elde bir alaman tüfenk. Baştan başa ateşe vereceğiz bu dünyayı, çıkartmak için züppeleri deliklerinden. Ruhlarımızı takdis et ki Efendimiz, kanlı bir ateştir kapsayacak olan dünyayı. Hakim adamlarla yürüyorlar, kim var orada, dışarı gel, dışarı gel dedim. Meğer rüzgarmış, başlarında neşeyle esen, rüzgar ve kızıl bayrak. Donmuş bir kar yığını dikiliyor önlerine, kim var orada, dışarı çık, buraya gel. Meğer küçük sefil bir sokak mongreliymiş, topal bacağının üstünde seken. Uyuz hayvan, çekil yolumdan, süngümün tadına bakmadan. Uyuz dünya, yok ol karşımdan diyorum, derini yüzüp kendime postal yapmadan. Titreyen soysuz köpek, soysuz mongrel, dişlerini gösteriyor aç kurt misali. Kuyruğu düşüyor ama kıpırdamıyor. Hey sen oradaki, cevap ver, çık ortaya. Kızıl bayrağı sallayan da kim? Bak da gör, mezar kadar karanlıktır o. Kim o ayağını sürüyen, ara sokakların kasvetine gömülü olan? Hiç meraklanma yoldaş, mutlaka yakalayacağım seni. Ölmek istemiyorsan teslim ol. Çık dışarı, çıkmazsan pişman olursun. Beşe kadar sayıp ateş edeceğiz. Çatır, çatır, çatır. Kar yığınlarının arasında sadece yankıları soruların. Dikişlerini patlatıyor tipi, girdabın yenlerine yükselirken çılgın kahkahalar atıyor kar. Çatır, çatır, çatır, çatır, çatır, çatır. Hakim adımlarla yürüyorlar. Her birinin arkasında topallayan bir aç köpek. Başlarına dolamışlar kudurmuş karı. Ellerinde kan kızılı bayrak. Tipinin girdabında ve yumuşak adımlarla yürüyorlar. Uçuşan kurşunlardan incinmeyenler. Başlarında kar incilerinden taçları, başlarında buzdan çelenkleri. Hakim adımlarla gidiyorlar peşinden. En önde yürüyen İsa'nın. Dipnot, çarmıha gerilen Hazreti İsa'nın başındaki dikenli taç. 1880 Moskova doğumlu, ünlü Şahmatovo Malikanesi'nin varisi, aristokrat blok içinde izleyecek afetin kahini diyorlar. Dvenatstadt ya da 12, İsa'nın 12 havarisine gönderme, Bolşevik devriminin ve izleyen kanlı iç savaşın çekirdeğindeki gizli ruhani içeriği anlatıyor. İşçilerin kurtuluşunu simgeleyen orak çekiş de Bolşeviklerin Rusya'nın kozmik misyonunu yerine getirmeye çalıştıklarının bilinçaltı göstergesiymiş. Orak ve çekiç demircilerin kullandıkları aletlerdir. Suret değiştirme ve dönüşümü simgelerler diye anlattılar. Demirci ustası demirin saflığını bozan unsurları ateşle temizlemeye çalışır. Bakırı altına dönüştürmeye çalışan simyacı da öyle. Birinin uğraşı metalurjinin alanına girer, diğerininki büyücülüğün ama asıl olan temel elementleri ateşten geçirerek daha saf, daha yüksek bir form elde etmektir. Ateş değişimi yeniden doğuşu ve arınmayı temsil eder. Demir savaş tanrısı Mars'ı ve semavi dünyayı. Bir Rus tarikatçısı için komünist orak çekici çatışma ve suret değiştirmenin simgeleridir. Batıniyeciler gibi ateist Bolşevikler de geleceğin yeni medeniyetini özgürce inşa edebilmek için sıradan insanların bencil arzularından ve müstebit geçmişlerinden alınmaları, yeni bir insana dönüşmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Bolşevik devrimi batıni tarikatlara dokunmadı. Lenin tarikatçıları askerlikten muaf tutan bir yasa geçirirken devrim Mesih'i getiren bir dünya sırrı olarak alkışlanmayı sürdürdü. Devrim öncesi inançlar ve simgeler daha bilimsel düzeye çekildiler. İsa'nın peşinden gidenler profesörler değil, erdemli felsefeciler değil, hatta tezgahtarlar bile değildi. İsa'nın peşinden serseriler, aylaklar yürümüşlerdi. Devrimde böyle olacak ve bundan korkulmamalı deniyordu. Birbirini dışlamayan kavramların Sovyet sanatı, edebiyatı, düşüncesi ve biliminde yer almasına özen gösterildi. Tarikatlarla işleri olmayan Sovyet siyasi eylemcileri, onların simgelerini, temalarını ve tekniklerini kışkırtma ve propaganda faaliyetlerinde kullanmaya devam ettiler. Sanki yeni bir asuman, yeni bir yerküre oluşturulmuş ve bu yeni yeryüzünü suret değiştirmiş yepyeni insanları, aşk, ortak ülkeler ve fedakarlığın oluşturduğu bir harçla birbirine bağlanmışlardı. İnsan eliyle yaratılan bir komünist cenneti, teknolojik mükemmeliyet, sosyal adalet ve kardeşliğin egemen olduğu cennet rüyası, Rusya'nın ruhani yer altından yukarı taşındı, sınıfsız komünist toplumun inşasında kullanıldı. İlk uçağın havalandığını gören Blok, ufuklar ateş mi aldı nedir diye sormuş. Cevap kendisi gibi tarikatçı bir diğer şair Andrei Belli'den gelmiş. Dipnot: Andrei Belli, 1880-1934. Atom bombasını test ediyorlardı, dünya patladı. Galina Alekseyevna, bu dize Hiroşima'dan sonra yazılmadı, 1921'de yazıldı diye hatırlattı. İster Belli'nin şiirsel bir fantezisiydi diye bakalım, ister kehanet. Ama şairin süper duyarlı bir ruhu olduğunu kabul etmeliyiz. Arbat Sokağı 55 numara. Andrei Belli'nin doğduğu ve yaşadığı ev. Şimdi bir müze. O bu evde iki kez doğdu dedi Galina bana rehberlik ederken. İlk doğumu 1880'de Boris Bugayev adıyla Moskova Üniversitesi'nin olağanüstü profesörlerinden Nikolay Bugayev'in ailesine. İkincisi Andrei Belli takma ismiyle edebiyat dünyasına. Belli bu evin atmosferini, içinde yaşayanları gittiği her yere götürmüş, yazdığı her satıra taşımıştır. Babası Nikolay Bugayev, matematiğin felsefeyle kesiştiği noktada çalışırdı. Yüzyılın başında fizik kanunlarına, maddeye, kainatın bütününe ilişkin düşüncelerimizi değiştiren bilim adamlarından birisiydi. Bu gördüğün odaya akademisyenlerden biri girer, diğeri çıkardı. Şanslı çocukmuş. Öyleydi. Ama annesi ailede bir matematikçi daha istemiyordu. Üniversitede fizik matematik okuyan Boris'i kendi ilgi alanlarıyla tanıştırdı. Müzik, şiir, tiyatro. Genç adam ömrü boyunca bu ikiliğin ızdırabını çekti. Birinden birine yoğunlaşmadığı için eleştirildi. Hatta Rudolf Steiner onun soyut batı düşüncesiyle doğu mistisizminin tehlikeli bir karışım olduğunu söylerdi. Yine de Belli bilimle sanatın arasındaki tek bağlantının kendisi olduğuna inanmaktan vazgeçmedi. Sonra bir gün Soloviev'in bitişik evde yaşayan kardeşi Mihail ile tanıştı. İlk romanını ona okuttu. Pervaya a Simfonia. Birinci senfoni. Boris'e eserlerini takma isimle yayınlamasını öneren Mihail. Mihail matematik talebesinin metnini aldı, Valery Bryusov'a götürdü. Bryusov Rus simgeciliğinin önderi. Andrei böylece 20. yüzyılın başlarında sanata egemen olan akımla tanıştı. Bir simgecinin hayatında her şey simge olurmuş. Nitekim şairin takma ismi Belli de beyaz demek. Renk yelpazesinin bütününün ahengini temsil ediyor. Andrei ise İsa'nın 12 havarisinden birisi ve Hristiyanlığa ilk davet edileni. Andrei Belli edebiyata yeni öğretinin bir havarisi olarak girdi. Romanları bilim, din, şiir, matematik, felsefe, müzik, fizik ve estetiğin karışımıdır. Özellikle de Sankt Petersburg'un zor okunmasının nedeni budur. Sankt Petersburg en ciddi eseriydi. 1905 devriminin arifesinde şehre hakim olan gerginliği, korkuları, efsaneleri anlatır. Gelecek kuşaklara attığım bir toptur bu roman demişti. Gerçekliği dönüştürmek, farklı kültürlerin farklı unsurlarını, bilimle sanatı kendi ruhunda bütünleştirecek yeni bir insan türü yetiştirmeye katkıda bulunmak istedi. İçini çekti, insan ruhunun sonsuz bir değeri olduğuna inanırdı. 1905'te yazdığı bir vasiyetnamesi vardır. Ben Rusya'ya inanıyorum. Rusya yaşamaya devam edecektir. Biz yaşamaya devam edeceğiz. Yeni zamanlar ve yeni mekanlar göreceğiz. Rusya çiçek açmaya duran kocaman yemyeşil bir çayırdır. Yaşlı kadının gözlerinin ıslandığını hatırlıyorum. Az ötemizde Moskova'nın en azılı çetesi Dolgoprudnaya haraç vermekle gecikmiş hediyelik eşyacılarının dükkanlarını ateşe verirken olmayacak bir laf gibi duruyordu ama yine de söyledim. Rusya hala çiçeğe duran o yemyeşil çayır. Ağlama Galya. Şaşırdı, inanmak istediğini belli etmekten sakındı. Hristos Voskres, İsa dirildi, en önemli şiiridir diye lafı değiştirdi. Belli Bolşeviklerin zaferini çarmıha gerilme ve dirilme muammasına benzetir. Tanrı ile etkin bir işbirliği içinde dünyayı değiştirecek olan olay. Şairin yazarken kullandığı söylenen iskemlenin cilalı arkalarını okşadı. Her halükarda Belli adına layık olmayı başardı. Soloviev tek değil 20. yüzyılın başlarında Rus toplumunu hemen her katmanının devrimin her şeye rağmen iyi günler getireceğini umduğu görünüyor. Solzhenitsyn'in sonradan Hristiyan batıniyesine ihtida eden gençlik arkadaşı, özgürlük filozofu Marksist Nikolay Berdyaev, dipnot, Nikolay Aleksandrovich Berdyaev, 1874-1948, Bolşevikleri eleştirdiği için 1922'de sürgüne gönderildi. Dönemi çöküntüyü izleyen Rönesans diye tanımlıyor. Bununla beraber Rus ruhu felaket beklentileriyle sarsılıyordu. Simge şairleri parlak bir gelecek kadar adım adım yaklaşan, sadece Rusya'ya değil dünyanın bütününe yaklaşan korkunç bir şeyden bahsediyorlardı. Nitekim batıni entelijansiyanın yönetimle balayısı uzun sürmüyor. Bilime ve maddeciliğe tapınmasına karşın doğaüstü bir şeyin ifadesi olarak revaç gören Bolşevizm, yeni bir siyasi düzen getiren yeni bir din olarak kadim hakikatleri kendi dilinde ifade etmeyi seçiyor. Ne zamanki Bolşevikler eski Rus İmparatorluğu'nun hemen her köşesinde hakimiyetlerini perçinliyorlar ve Komünist Parti halkın iradesini yekpare bir tezahürü olarak yerleşiyor, batıl itikatların Rusya'nın modernleşmesine ve teknolojik ilerlemesine engel olduğu ilan ediliyor. 1920'lerin ilk yıllarından itibaren dini inançların açıkça aşağılandığı kapsamlı bir kampanya başlıyor. Önce teosofistler ve antrosofistler, ardından tüm tarikatlar kapatılıyor. İleri gelen tarikat hocaları Sibirya'ya sürülüyor. Farmasonların üstlerine şiddetle gidiliyor, localarına kilit vuruluyor. Marksist-Leninist ideoloji ve yeni Sovyet devleti düşüncenin yegane kriteri Pravda'nın biricik koruyucusu oluyor. Aşırı derecede bağnazlaşması kaçınılmazdı diyorlar. Öyle de oldu. Sergei Yesen'in 1895-1925 devrimin bu en sevilen şairini müthiş bir tutkuyla seslendirdiği şiirleri salonlara sığmayan dinleyicilerini kendilerinden geçiriyor. Batıniye geleneğinde Rus Ortodoks Kilisesi'nin tanrısından nefret eden şair 1916'da basılan Radunitsa'da yeni dönemi övüyor. Hatta yeni Nasıra'nın kurulduğunu müjdeliyor. Ve her biri dudaklarında zoraki gülücükler, gözlerimin içine bakarlarken... Ne diyeceğimi bilemeyen ben kederle duraladım. Kulaklarım çınlar, merdivenler titrerken bu soruyu sordular. Ne tür bir adamdır bu Lenin? Lenin sizsiniz diye yanıtladım yavaşça. Alexander Blok doğuştan yetenekli köylü dediği Yesemin'i yüreklendiriyor, yardım ediyor. Şair lirizmi Belli ve Kuliyev'den öğrendiğini söylüyor ki, Nikolay Kuliyev, 1887-1937, Lenin'i Staroveri ile özdeşleştiren adam. Ne ki Stalin döneminin sosyalist gerçekçiliğine Kuliyev de uyum sağlayamıyor. 1937'de tutuklanıyor, Gulag'a sevk edilirken yolda ölüyor. Yesenin'in kendisi Komünist Parti'ye üye olmak üzere başvuruyor. Aşırı bireysel ve disiplinsiz olduğu gerekçesiyle reddediliyor. Daha o yıllarda bir lirik şair uzun yaşamamalı dediği biliniyor. Birden çok evleniyor, eşlerin arasında efsanevi Amerikan dansçısı Isadora Duncan ve Tolstoy'un torunu Sofya Tolstoy'a da var. 30 yaşına geldiğinde devrimin karanlık güçlerin eline geçtiğini görmüştür. Önce kendi kanını kullandığı bir mektup yazıyor. Do svidanya, drug muat, do svidanya, mili moi, ti u menya gve grudi, prednaznacheneo rastavanne, obshayet vrestju vpredi. Mealen şöyle, elveda arkadaşım, elveda. Kalbim seninle aziz dostum, bu kaçınılmaz ayrılık vaadidir ilerideki kavuşmamızın. Elveda arkadaşım, vedasız, sözsüz, üzünsüz ve üzüntüsüz. Bu hayatta ölüyor olmak yeni bir şey değil. Ama yaşamak, bak işte o da yeni icat edilmiş diyor. yazıyor ve otel odasının güzel köşesindeki su borusuna asıyor kendisini. Güzel köşe Rus köylülerinin oturma odalarında ikonanın ve baltanın yan yana durduğu özel yer. Güzel köşesi olmayan köy evi yok. Dipnot, aydınlanma değil merhamet sayfa 253. Yesen'in ölürken de simgeci. Bu da şairin ölümü üzerine Mayakovski'den. Öbür dünya dediklerine geçtin, boşluk. Üç yıldızlı bilinmezlikte bul yolunu. Orada ne borçlar var ne meyhaneler. İtidal, hayır Yesen'in ne bu ne de boğazımda düğümlenen kahkaha, alay. Hüzün, gezegenimiz neşe saçan bir yer değil. Bu hayatta ölmek zor değil, hayır zor olan üretmek hayatı. Ve Alexei komünizmin kendi doğrusu aynı zamanda kendi yanlışıydı. Konstantinopolli sultanım. Komünizmin doğrusu insanoğlunun ve halkların kardeşliğinin mümkün olabileceği düşüncesidir. Yanlışı ise bütünde kitlenmiş mekanize topluma dönüşümüne göz yumulmuş olması. Yaratıcılık hayal gücüyle bağlantılı, Lubimaya. Tanrı düşüncesi gibi içgüdüsel ve vahisel insanoğlunun özgürlüğünün engellenmediği durumda doğuyor. Görünen gerçekliğin aşılabilmesi, gerçekliğin sınırlarının zorlanabilmesi özgür olmaya bağlı. Yaratıcılığı önleyen dini, toplumsal ve siyasi ilişkilerin kaldırılması gerekiyor. Yaşanılan gerçekliğe sevgisizlik değil, yaratıcılık. Yaşanılan gerçekliğin sınırları içine kalmasının imkansızlığı. Bir dünyanın sonunun getirilirken diğerinin başlatılması, yaratıcı sürecin doğasında var. Ölümden sonra hayat unsurunu içermesi bundan, dünyanın na tamam olduğu insanın görevinin asla bitmeyeceği şeklinde bir ön kabul içeriyor. İnsanoğlunun en temel iki muammasından birincisi nereden geldiğimiz, ikincisi sonumuzun ne olacağıdır. Rusya'da bunlardan ikincisinde yoğunlaşılır. Tanrı bir gün uluslar içinde bir mahşer düzenlemeye karar verirse Rusları bununla hesaba çekecektir. Na tamam bir dünya, insanın asla bitmeyen görevi. Nikolay Berdyaev Rus zihniyetinin bu temel unsuruna bilincin vahiyselliği derdi. Hemen her Rus devlet ve milletin açık ve nihai bir varlık nedeni olması gerektiğine inanır. Bu hedef evrensel mutluluk, eşitlik, kardeşlik ve benzeri ideallere koşut olmak durumundadır. Komünizm devlet ve millet için net bir varlık nedeni ortaya koyduğu için kazandı. Bilimsel olması 20. yüzyılın ilk yıllarında yaşayan entelijansiyanın onayını alması için yeterliydi. Komünizm Marksist ideolojiye rağmen bir Rus fenomeni, hatta Rusya'nın kaderi olarak yaşandı. Sürdürülememesinin nedeni bundan sonra ne olacak sorusuna cevap verilememiş olması. Devrimin başarıya ulaşmasıyla birlikte şaşkınlıkla başladı. Çünkü hedefe ulaşılmış olmasının dünyanın tamamlanmış olması anlamına gelmediği ortaya çıktı. Ne ki komünistler yerel hedeflerin yeni stratejilerin saptanması gibi devrim sonrası etkinlikleri uğraşmaya değer bulmadılar. Bizim hikayemiz kazanımların üst üste bindiği bir evrilme değil, beklenmeyen patlamaların hikayesidir derken bunu da söylüyorum. Dipnot, aydınlanma değil merhamet sayfa 96. Komünistler kendilerini düşüp parçalanmak üzere bıraktılar. Hiç yükselmemiş gibi olduk. En muhteşem zaferlerimizin geride sorumluluğunu bilinmeze yüklediğimiz bir enkaz kaldı. Komünizmin hükümsüzleşmiş olmasını da hayatın anlaşılamaz ve denetlenemez güçlerinin bir oyunu olarak algıladık. Komünizm kaybetti ama kendisini var eden Rus nitelikleri kaybolmadı. Sorunların ilk ve son çözümü diye bir şeyin olmadığını öğrenemedik. Herhangi bir demokratik seçimin durumumuzu değiştirmeye yeteceği inancı bugün de sürüyor. Tek bir seçime bel bağlayabiliyoruz. 1980'lerde yoksul Polonyalıların Lviv'de yapılan hantal televizyonlara hücum ettiklerini iyi hatırlayan, Ukrayna'da komünizmin yerine Avrupa'da entegrasyonu ideali aldı. Komşu cennet AB'ye katılındığında herkesin derhal ve sonsuza dek mutlu yaşayacağı inancını görebiliyorsun. Avrupa ile entegrasyon federasyona suret değiştirecek yeni bir sır olarak karşımıza geliyor. Halk hükümetin Ukrayna'da bir tür Avrupa örgütleyeceğine inanmaya hazır. Rus halkının batıni altyapısında sadece an yaşanır, Güloya. Rus'u diri tutan andır. Rus halkı anı yaşamalıdır, komünizm yok edilmemeli, yaşanmalıydı. Yanlışlarından arındırılarak aşılmalıydı. Bolşevik devrimi Rus halkının devasa güçlerini uyandırmış, zincirlerini çözmüştür. Ve temel anlamı da budur. Heyhat tarihin asla ama asla ana arter düzen tarihçilerine bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eylem değil hareket. Sayfa 225. Tao Te Ching'in 63. bölümünün açılışındaki ilk 3 harf Wei Wu Wei diye okunur. Eylem değil hareket. Taoizmin temel kavramı Batı dillerinde çok tartışılan, hatta çelişkili olduğu düşünülen bir kavram ama akıntıya kürek çekmek deyişine aşina olan birisi için anlaşılmaz değil. Amerikalılar akıntı stratejisi diye bir karşılık bulmuşlar. Kesinlik yok, keskinlik yok. Bu karşılık bizim kervan yolda düzülüre daha yakın. Her meselenin bu durumda yolda çıkabilecek sorunların kendi çözümlerini de beraberlerinde getirecekleri düşüncesi. Nitekim çözüm yoksa sorun da yok demektir. Bu bağlamda örneğin ölüm bir sorun değildir. Kaldı ki çekiç diye bir aletin var olması her şeyin çakılabileceği anlamına gelmez. Çözümleme süreci sezgisel olmalıdır, didaktik değil. Eylem değil hareket şiarının en yaygın kullanımlarından birisi Wu Wei Erji şeklinde ve eylemsiz yönetim anlamına geliyor. Lakin edilginlik telkin etmiyor. Sorunu çözmeye kalktığınızda bir sorun da sen yaratma diyor. Bekle, sorun kendi çözümünü kendisi açık edecektir. Münakaşa, rekabet, iddialaşma, yüksekten atma, övünme, işgal kazanma değil. Teslimiyet, diplomasi, sabır, merhamet, tevazu, tarafsızlık, uyanıklık. Ki Alexander Herzen'i çileden çıkaran bu olmazsa olmazlarıdır akıntı stratejisinin. Çin'in durağanlığının ve ataletinin başlıca müsebbipleri olarak görüyor. Avrupa'ya bulaşmalarından korkuyor. Öğrenilmesi zor, uygulaması daha da zordur ama hayatı kolaylaştırır dedikleri Wei Wu Wei, Taoizm ve akıntıya kürek çekmekle eş anlamlı kullanılıyor. Tüm varlıkları içeren bir evrensel tasarımın varlığına inanç, insan yaşamının ancak bu tasarımla uyum içinde sürdürülmesi halinde ruhun huzursuzluğunun son bulabileceği öğretisi. Çin'e salt akıl yetmiyor. Bilgi sahibi olabilmek için dağarcığınıza her gün bir şey ekleyin. Hikmet sahibi olabilmek için her gün bir şey çıkarın. Hatta zihniniz tamamen boşalsın ki ön yargılardan ya da milimetrik planlardan kurtulsun, esneklik kazansın diyorlar. Sür git etiketleyen, çözümleyen ve tartan insanlar entelektüel düşüncelerle tıka basa dolmak, olan biteni gözden kaçırmak gibi bir tehlike içindedirler. Oysa şartlanmamış bir zihin durumun hızla farkına varıp gereğini yapabilecektir. Açık görüşlü bir savaşçı zayıf noktayı derhal fark eder ve anında tepki verirken bir sonraki hareketini hesaplayan fırsatı kaçıracaktır. İşin sırrı duruma doğru zamanda ve ne eksik ne de fazla uygun miktarda güçle tepki vermekte. Tutturmayacaksın, dediğim dediklik yapmayacaksın. Aklından geçen her şeyi ille de doldurmaya çalışmayacaksın. Zira çekiç denilen bir aletin varlığı her şeyin çakılabileceğini göstermez. Gözlerim Alexi'nin gözlerinde, Nalçik'teki o küçücük otel odasında aklımdan bunlar geçiyor. Yetmiyor. Devrim keskin bir çelik çivi gibi çakılırken muazzam bir baskı yaratır. Bu baskı bazen çividen mikro ölçekte çelik parçacıklarının kopmalarına neden olur. Ancak sıradaki ikinci adam boşalan yeri doldurur ve çivi yoluna devam eder diyen Kızıl Ordu Generali Tasarov Rodionov geçiyor. Baştan başa ateşe vereceğiz bu dünyayı, çıkartmak için züppeleri deliklerinden diyen Blok geçiyor. Lunacharsky geçiyor. Marksizm doğanın suretini değiştirecek güçtür. Troçki geçiyor. İnsanoğlu öncelikle kendi organizmasının soluklanma, kan dolaşımı, hazım, üreme gibi yarı bilinçli ya da bilinçsiz süreçlerine sahip çıkmak, bu süreçleri mantığının ve iradesinin denetimine boyun eğdirmek isteyecektir. Daha üstün bir sosyobiyolojik tür, bir süpermen yaratmayı hedefleyecektir. Vasat insan tipi Aristo'nun, Goethe'nin, Marx'ın seviyesine ulaşacak ve bu zirvelerin berisinde daha da yüksek doruklar oluşacak. Marx geçiyor. Filozoflar dünyayı türlü türlü yorumlarlar ama mesele dünyayı yorumlamaktan öte değiştirmek meselesidir. Zinoviev geçiyor. Yolumuza 100 milyon Sovyet Rusya vatandaşından 90 milyonunu alarak devam etmeliyiz. Geri kalanlarına gelince onlara sözümüz yok. Onlar imha edilmelidirler. Özgüvenlerine şaşırmış değilim çünkü artık biliyorum ki dönemin Rus entelijansiyası, batılı dünya görüşünün olmazsa olmazı, ille de açıklanabilir sebep-sonuç ilişkisi vardır düşüncesinin yılmaz bekçisi olup, insanlar tabiat kanunlarına saygı göstermezlerse kaçınılmaz biçimde olumsuz etkileneceklerdir diyen Lao Tzu'yu yıkılmaz bir aklı selim, yıkılmaz bir pozitivizm diye küçümsemektedir. Beni şaşırtan hem sınır iki medeniyetin birbirinden bu kadar farklı dünya görüşleri geliştirebilmiş olmaları. Buna karşın aklımdan geçenleri Alexi ile paylaşmış değilim. Bilakis sessizdim. O da sessiz kaldı. Oysa ne düşündüğümü bildiğini biliyordum. Biraz da teyit etmek için sarı tehlike diye mırıldandım. Merejkovskiler kendi tanrı kavramları üzerinde bir daha düşünmeliymişler. Hiç değilse Aral Denizi kurtulurdu belki. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki Aral Denizi faciasının önde gelen sorumlularından o pek kötü şöhretli ziraat mühendisi Trofim Denisovich Lysenko, Alexi'nin adını anmadığı öz babasıdır. Gözlerini kaçırdığını fark ettim ama Aral'la doğrudan bağlantılı olduğunu kestirmem mümkün değildi. Doğrusu sözü değiştirmekteki acelesinin de üstünde durmadım. Peki o nasıl biri diye soruyordu. Anlamadım. Kim? Kimden bahsediyorsun? Meğer Aytunç'un evlendiği hanımı soruyormuş. Konu o hanıma gelince duyduğum acı Aral faciasını büsbütün unutturdu. Sosyolog olduğunu söyledim. İnternetin herkesin her yerde çalışmasına imkan vereceği düşüncesinden yola çıkarak şehirlere ihtiyaç kalmayacağını iddia eden bir akademisyen olduğunu anlattım. Bu defa da o da mı Frank Lloyd Wright ekolü diye sordu. Bilmiyordum. Anladığım kadarıyla Aytunç'un eşi 21. yüzyılda insanların uydu kentlerde kendi sebzelerini yetiştirebilecekleri birkaç dönümlük bahçe içindeki evlerde yaşayacaklarını, her biri bir şehir merkezi gibi işlev görecek olan bu meskenler sayesinde şehirlerin ortadan kalkacaklarını öngörüyormuş. Senin Aytunç gibi o da dini bütün bir Katolikliğe takıldı. Hanımın yeni teknolojilerin egemen metropollerde yoğunlaştığını, New York'un Londra'nın güçlerine güç kattığını görmeyi reddedenlerden olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Eşitsizliğin derinleştiğini, şehirlerin kapitalist iktidarı perçinlediklerini görmek istemiyor. Wright'ın 30'larda ABD için öngördüğü uydu kentlerde, evler bugün bahçeler için ama bahçeler çim ekili, sebze değil. Şehirler ortadan kalkmak şöyle dursun, her gün biraz daha büyüyorlar. Kent merkezlerinde şiddet her gün biraz daha artıyor. Biz de bina ile zinanın artması kıyamet işareti sayılır dediğimi hatırlıyorum. Otomobil bağımlılığının, onunla birlikte petrol ihtiyacının, hava kirliliğinin, toprak erozyonunun patladığını, ekosistemin alt üst edildiğini düşünürsen pek de batıl bir inanç sayılmaz değil mi? Başını salladı. Hayır Lubima'ya sayılmaz. Ve hayatın provası yok Alexi. Ne bireysel hayatlarımızın, ne toplumsal hayatın, ne de gezegenin hayatının provası var. Rüzgar eken eninde sonunda ama mutlaka fırtına biçiyor. Ekosistemi bozmaya göresin, sonuç taşlaşmış bir gezegendir. Söylemediğim Aytunç'u asla affetmeyeceğim. Söylemediği Trofim Denisoviç'i asla affetmeyeceğim.